Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emma ba'd. Hadis usulünde 3. dersimiz. Geçtiğimiz hafta hadis ilmi kaça ayrılır? Dirayet ve rivayet olarak. Ve bunlar nelerdir? Bunlar arasındaki farklar nelerdir? Bunu görmüştük. Bugün senet ve metin tabirlerini göreceğiz. Bu ıstılahlar, yani hadis usulünün temeli bu ıstılahlar, bu terimleri bilmektir. Bunları bildikten sonra artık hadis usulünün detaylarına geçilir. Buna mustalahul hadis denilir. Yani bizim bu işlediğimiz bu derslere, hadisle ilgili tanımlamalara mustalahul hadis, yani hadis ıstılahları ilmi deniliyor. Hadisi oluşturan iki tane unsur senet ve metindir. Senet, hadisin ilk kaynağından, yani söyleyen ilk şahıs kimse, mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ise Allah Resulü'nden itibaren onu rivayet eden son raviye kadar. Eğer sahabe ise sahabeden itibaren, yani mevkuf bir hadisse sahabeden itibaren son raviye kadar kimler nakletmişse bunların isimlerinin zikredildiği zincire isnat diyoruz veya senet diyoruz. Buna tarik veya vecih de denilir. Tarik yol demek, vecih açı demek lugavi manada. Yani ıslahi manada diyelim bu hadis başka tariklerle de gelmiştir denildiği zaman o hadisin başka raviler yoluyla da geldiği, başka bir vecihten geldiği yine aynı manadadır. Metin ise hadisin isnadının son bulduğu yerden itibaren başlayan kısımdır. Mesela Nafi İbn Ömer'den, İbn Ömer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan diye zikrettiğimiz kısım senettir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki diye başlayan kısım hadisin metnidir. Bunun gibi. İsnat, bir hadis veya haberi söyleyenine nispet etmeye isnat denilir. Yani demek ki senet başka, isnat başka. İsnat etmek, dayandırmak lugavi manada. Bazen isnada senet, bazen de senede isnat dendiği de olur. Eş anlamlı kelimelerdir. Fakat isnat etmek ile senet, mesela birisine senet etti denmez ama isnat etti denilir. Bu hadisi falanca, mesela Buhari böyle isnat etti dediği zaman bu isnad ile rivayet etti. Buna dayandırdı, ondan nakletti. Bu mana kastedilir. İsnadın dinde oldukça büyük önemi vardır. Özellikle İslam'ı diğer dinlerden, tahrif edilmiş Yahudilik, Hristiyanlık gibi dinlerden ayıran özelliklerden birisidir. Çünkü İbn-i Hazm Rahimullah'ın dediği gibi hadisin Nebi sallallahu aleyhi ve selleme varıncaya kadar muttasıl, kesintisiz, birbirini görmüş, birbirinden aktaran raviler yoluyla rivayet edilmesi Allah Azze ve Celle'nin sadece Müslümanlara has kıldığı özelliklerdendir. Her ne kadar Yahudilerde isnada benzer rivayet şekilleri mevcut ise de bunlar vasıtasıyla Musa Aleyhisselam'a yaklaşmaları bizim Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e yaklaşmamız gibi değildir. İsnat bizi tabiun ve sahabe vasıtasıyla Nebi sallallahu aleyhi ve selleme yaklaştırdığı halde onlarda, yani Yahudilerle Musa aleyhisselam arasında 30 asırdan fazla zaman vardır. Yani bu tabaka vardır. 30 tabakadan fazla tabaka vardır. Yani en az 30 ravi düşüktür arada. En az 30 ravi eksiktir. Ama İslam'da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği sözler bize kimler tarafından nakledilmişse ismen, hem de dindar mı değil mi, adalet ve zapt sıfatlarına sahip mi değil mi, bu özellikleriyle bilinir. Doğum tarihleriyle, vefat tarihleriyle. Evet, bu Hristiyanlarda ise talakın haramlığı ile ilgili bir haber dışında isnatla gelen hiçbir haber mevcut değildir. Yani onların İsa Aleyhisselam'a dayandırır demek ki talak hakkında, boşanma hakkında bir haber var. Bunun dışında onların İsa Aleyhisselam'a uzanan hiçbir yolu yok. Buradan İbn-i Hazm'ın, Allah rahmet eylesin, sözlerine şunu da eklemek lazım. Nasıl İslam'a, İslam ehline, Müslümanlara isnat has olup diğer dinlerden ayrıca özelliği ise hadis ehline de bu özellik aynen geçmiştir. Hadis ehliyle diğer dinde yol tutanların arasında yine isnad ile fark vardır. Allah'a hamdolsun. Yani bizim dinimiz, bizim amel ettiğimiz uygulamaların tamamını biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a dayanmasını isteriz. Bu yüzden delil sorarız. Delilin bu konuda nedir? Neye dayanıyorsun? Hangi hadis, hangi ayet diye biz bunu dayandırırız. Amel ettiğimiz her meseleyi belki. Ama mezheplere bakın. Mezhepler daha kendi imamlarına meselelerini dayandıramazlar. Mezheplerde verilmiş fetvaları Ebu Hanife, Hanefiler Ebu Hanife'ye dayandıramaz. İsnatta gelmemiştir. Şafiler, İmam Şafi'ye çok azını dayandırırlar. Görüşlerini. Malikiler, Hanbeliler, hakeza böyle. Yani onlar fıkıhlarını öğrenirken bu isnattan mahrum bir şekilde öğrenirler. Bu sebeple Hanefi mezhebinin öğrendiği, bugün öğrettikleri usul kitapları, ders kitapları Ebu Hanife'ye bile dayanmaz. İmam Malik'e dayanmaz, Şafi'ye dayanmaz bunun gibi. Tarikatlar da böyledir. Tarikatlar kendi şeyhlerine ulaşan bir isnada sahip değillerdir. Yani bir silsile sayarlar, zikir silsilesi güya. Sadece teberrükken dua etmek için sayarlar. Ama dini bundan aldıklarına dair, zikir şeklini bundan aldıklarına dair böyle bir şey getiremezler. Bu yüzdendir ki mesela Kadiriler bir zikir şekli yapıyorlar. Kıyami ve Kuudi, hatta bir de devran var bazı Kadirilerde. Abdülkadir Geylani'nin böyle şeylerle hiç alakası olmamış. Yani Abdülkadir Geylani'nin böyle bir halka kurup da bu şekilde zikir yaptığına dair tek bir rivayet söz konusu değil. Böyle bir şey yok. Yani işte ehli hadisin de diğerlerinden ayrıldığı özellik işte bu hadis ilmidir, isnad ilmidir. Bir zahide bile bir söz dayandırılsa, seleften bir imama bile söz dayandırılsa onda bile sıhhatini ararız, senedini ararız. Sened olmadığı zaman sıradan bir kimsenin sözüyle hiçbir farkı yoktur. İbnül Mübarek Rahimullah, isnad dindendir. Eğer isnad olmasaydı herkes dilediği sözü söylerdi demiştir. Bu konuda daha başka sözler de var. Mesela İbn-i Sirin Rahimullah'tan bu dini isnatsız talep etmek, yani delili bilmeden, kime dayandırdığı bilinmeden talep etmek, merdivensiz çatıya çıkmaya kalkışmaya benzer diyor. Nasıl ki merdivensiz bir kimse çatıya çıkamazsa, isnatsız bir şekilde bu dini öğrenmeye kalkan da bunu beceremez veya kandırmaca olur onunki. Sahabe döneminde Zühri'den veya ondan öncekilerden bu manada sözler nakledilmiştir. İnsanlar hırçın ve uysal atlara binmeye başlayınca insanlar bunu kimden aldın diye sormaya başladı demişlerdir. Sahabe döneminde bu söylenmiştir. Yani artık kimden alıyorsun bu haberi? Allah Resulü'nden kim naklediyor? Bu sorgulanmaya o dönemlerden başlanmıştır. Bu konuyla ilgili tabiinden pek çok örnek buluruz. Tabiin der ki, hatta sahabe birbirlerine, sen bunu Allah Resulü'nden mi işittin, kendi sözün mü diye sahabelere sorarlardı. Sahabeler yine birbirlerine sorarlardı. Bu isnat meselesi önemli. Bazen bir sahabe bir hadisi, bir tabiin bir hadisi doğrudan sahabeden değil de kendisi gibi bir tabiinden nakletmiş olabilir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdu ki der tabi'in. Böyle bir rivayet mürsel bir rivayettir. Eğer bu rivayet doğrudan sahabedense bunu ya zikreder ya zikretmez. Ama sahabeden başkasından almış olma ihtimali vardır. Kendisi gibi bir tabi'inden almış olabilir. Misal verelim. Hasan el Basri. Hasan el Basri Allah Resulü buyurdu ki diye aktardığı zaman bu rivayet mürseldir. Yani teknik olarak zayıf denilen rivayetlerdendir. Çünkü kimden aldığını bildirmiyor bize. Bir sahabeden işitmiş olabilir. Sahabeden işittiği kesinse bunda bir problem yok. Bu isnat muttasıldır. Ama burada kimden aldığını bildirmediği için iki türlü şaibe ortaya çıkıyor. Yani üç tane ihtimal, ikisi şaibelidir. Birinci şaibe, kendisi gibi bir tabiinden almıştır. O tabiin bu konuda güvenilir mi değil mi bilinmez. Sahabe hepsi adul olduğu için, hepsi adalet sahibi olduğu için sahabe sorgulanmaz. Ama onlardan sonrakilerde adalet ve zapt sıfatları sorgulanır. Kendisi gibi bir tabiinden almış olabilir. İkinci bir ihtimal daha var, üçüncü bir ihtimal. O da tebeüt tabiinden almış olması. Tebeüt tabiinden almış olması. Sahabe, tabi. Tabi'in tebeüt tabiinden birinden almış olabilir. Mesela Hasan el-Basri örneğini verdik madem, ondan devam edelim. Hasan el-Basri'den ilim öğrenen birisi başka bir tabiinden aldığı haberi getirip Hasan el-Basri'ye aktarmış olabilir. İbn-i Hacer bununla ilgili bir risale de hazırlamıştır, yazmıştır. Kendisinden küçük olanlardan rivayet edenler, kendi tabakasından sonrakilerden rivayette bulunanlar diye özel bir cüzde hazırlamıştır. Yani bu ihtimallerden dolayı mürsel hadis zayıftır. Yani isnat meselesi böyle önemli bir mesele. Sahabe döneminde, tabi'in döneminde çok dikkat etmemişler bu konuda. Direkt işte tabi'in çokça mürsel rivayette bulunmuş. Aslında onların mürsel rivayette bulunmalarının sebebi onların zamanında yalanla ilgili şaibelerin yeterince ortaya çıkmış olmaması. Ondan sonraki diyorlar, işte insanlar uysal atlara da hırçın atlara da binmeye başlayınca bu hadisi kimden aldın diye sormaya başladılar diyor. Yani ilim hep sahabelerden gelse tamam. Tabi'in genellikle böyle yapıyor. Ama kendisi gibi tabi'inden geldiğinde yalan da ortaya çıkmamış. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. İnsanların en hayırlısı benim asrımdakiler. Sonra onlardan sonrakiler, sonra onlardan sonrakiler. Bunların arkasında öyle bir nesil gelecek. Şahitlik istenmediği halde şahitlik edecek ve yemin istenmediği halde yemin edecek. Yalan söyleyecek. Yalan yayılacak ve şişmanlık baş gösterecek buyuruyor. Yani işlerin bozulacağı dönemler. Bu gibi şaibeler ortaya çıktığı zaman, yani İslam ümmeti arasında yalan veya yanılmalar ortaya çıktığı zaman artık bu isnat işini biraz daha sıkıya almaya başlamışlar. Bir ravi tabiinden bile olsa kimden aldığını kasten gizlerse ona zayıf hükmünü, müdellis hükmünü vermişlerdir ve rivayetini terk etmişlerdir. Yani temkinli yaklaşmışlardır rivayetine. Senet ve metinle ilgili örnek olarak Bukhari'nin sahihinde Tevhid bölümünde, aleyküm selamun rahmetullah, Tevhid bölümünün ikinci hadisi olarak şu hadis var. Bukhari dedi ki, bize Ebu Muaviye tahdis etti. O El-Ameş'ten, o Zeyd bin Vehb ve Ebu Zabyan'dan, ikisi Cerir bin Abdillah radıyallahu anh'den rivayet etti. Dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bakın buraya kadar olan kısım, yani Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'a kadar dayandırılan bu kısım, hadisin senedi. Metni ise şuradan itibaren, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdu ki kısmından itibaren, insanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. Evet. Senet ve metin tabirleri anlaşıldı inşallah. Bir hadis esas itibariyle metni, yani metinde ifade ettiği mana ve hükümler sebebiyle kıymet taşır. Hadisten esas maksat da bu hükümlerdir. Fakat unutmamak gerekir ki muhaddisler açısından hadisin senet kısmı en az metin kısmı kadar değerlidir. Hatta senedin ehemmiyeti metinden önce gelir. Zira bir metni, yani herhangi bir sözü hadis yapan şey onun senedidir. Ona ulaştıran isnadıdır. Hadiste sened olmasaydı o sıradan bir söz olurdu. Hadis olmaktan çıkardı. Şimdi burada mesela hadisçilere, ehli hadise çeşitli eleştiriler yapmışlardır. Günümüzdekiler, özellikle hadis inkarcılığının yayılmasından sonra. İşte muhaddisler metin tenkidi yapmamışlardır. Sadece senet yönüne ele almışlar. Senet işte sayı ise metni olduğu gibi kabul etmişler. İşte metinlerde de Kur'an'a aykırı şeyler var diye çeşitli iddialar ortaya koyuyorlar. Muhaddislerin hadisin sıhhatine dair koydukları kriterlerden iki tanesi senetle ilgili. İki tanesi metinle ilgili, bir tanesi hem senet hem metinle ilgili. Yani sıhhatin beş şartı ileride gelecek inşallah. Kısaca burada söyleyelim. Birincisi ittisalü senet. Yani ravilerinin birbirini görmüş, birbirine yetişmiş kimseler olmaları. Kesintisiz bir isnatla birbirlerine nakletmiş olmaları. İttisalü senet. Ondan sonra adaletur ruvvat. Ravilerin dindar olmaları. Yani büyük günahları açıktan işleyen kimseler olmamaları. Bu dinde adaletle şahitlik yapabilecek kimseler olmaları. Üçüncüsü zaptur ruvat. Şu ikisi doğrudan senetle ilgili. Bunların metinle bir alakası yok. Üçüncüsü zaptur ruvat hem senet hem metinle ilgili. Yani hem senedi zapt etmesi hem metni zapt etmesi. Yani senetle ilgili olan kısmı ravi hakkında bir hüküm olması sebebiyle, onun zaptıyla ilgili olması sebebiyle, metinle ilgili olması metni zapt edip etmemesiyle alakalı. Hem senedi hem metni zapt etmesiyle alakalı. Yani bu üçüncü şart hem senetle hem metinle ilgilidir. Dördüncü şart ademi şuzuz, şaz olmaması. Yani güvenilir bir ravinin kendisinden daha güvenilir bir raviye aykırı rivayette bulunmaması. Bu metinle ilgilidir. Yani sen bunu metinden anlarsın, bir rivayetin şaz olmasını. Demek ki metin tenkidi yapılıyor. Bu zapt ve şazlık sıfatları metin tenkidiyle alakalıdır. Ve beşinci şart, selametun minel ille, illetten salim olması, yani gizli kusurları bulunmaması. Bu da metinle alakalıdır, ağırlıkla metinle alakalıdır. Muallel. İlletleri ileride göreceğiz inşallah. Yani hadisçiler bunları gözetmişlerdir. Hem senet hem metin olarak ama ağırlıklı olarak ilk önce isnat sisteminden mi geçmesi lazım? Ve Kur'an'a arz diye bir metot yoktur hadisçilerde. Kim Kur'an'a arz metodu getiriyorsa bilin ki o mutezilidir. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin kitabına aykırıdır Kur'an'a arz metodu. Hadisleri Kur'an'a arz etmek kitaba aykırıdır başta. Çünkü Allah Resulü size neyi verdiyse onu alın, neden sakındırırsa onu terk edin ayeti burada geneldir. Ve daha başka deliller var bu konuda. Yani sünnette tıpkı Kur'an-ı Kerim gibi aynı kaynaktan gelme vahiy kaynaklıdır. Bu sebeple aleykümselam aleykümselam. Vahyin vahiy ile karşılaştırması gibi bir şey olamaz. Biz burada senede itibar etmekle Allah Azze ve Celle'nin emrini yerine getiriyoruz. Yani güvenilir ravilerin, adaletle şahitlik yapan ravilerin şahitliğine başvurmak, onların şehadetini kabul etmek Allah Azze ve Celle'nin bizlere emridir. Yani bu raviler diyorlar ki bizlere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurdu. Yani bunlar eğer adalet vasfına sahiplerse, işte bu sıhhat şartlarında bunlar aranıyor zaten. Adalet vasfına sahiplerse, bir de zat sıfatına sahiplerse, o zaman onların haberine güvenip kabul etmek Allah'ın bize emridir. Kur'an'a aykırılık meselesine gelince insanlar Kur'an'a aykırılığı bilemezler. Yani bir şeyin Kur'an'a aykırı mı, uygun mu olduğunu bilemezler. Diğer taraftan mütevatir yolla gelen hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bana Kur'an ve onun misli verildi. Yine Allah Azze ve Celle Resulüne hitaben sana da zikri indirdik ki insanlara beyan edesin. İnsanlara indirileni beyan edesin. Aleykümselam ve rahmetullah. Dolayısıyla daha fazla açıklama vardır. Allah Azze ve Celle namazı emreder, zekatı emreder, haccı emreder. Bunların beyanını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dili üzerinden yapar. Geçmiş peygamberleri de hep bu şekilde göndermiştir. Yani Kur'an-ı Kerim ve zikir. Kur'an-ı Kerim ve zikir. Yani peygamberlere peygamberlerle birlikte gönderilen kitabın dışında zikir vardır. Zikir sünnettir. Kur'an-ı Kerim'de ez-zikir şeklinde geçen, eliflamlı geçen zikir kelimeleri genellikle sünnete delalet eder. Onu müstakil bir derste, yani sünnetin vahiyle ilgili bir derste inceleyebiliriz. Fakat sadece şu Kur'an'a aykırılık meselesinin bir anlaşılması lazım. İnsanlar kendi anlayışlarını Kur'an'a arz edebilirler. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam sözlerini nasıl Kur'an'a arz ederler? Mesela sahabeleri düşünebiliyor musunuz? Allah Resulü'nden bir söz işitecekler de, ey Allah'ın Resulü, benim Kur'an'ı araştırmam lazım. Senin bu sözünü kabul edebilmen için araştırmam lazım. İlk önce prensip olarak burayı bir yakalamamız lazım. Yani biz doğrudan Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan işittiğimizde böyle bir yetkiye sahip miyiz? Ey Allah'ın Resulü, ben Kur'an'a senin bu sözünü arz etmedikçe kabul etmem. Kim böyle bir şey demeye kalkarsa küfürdedir. Allah Azze ve Celle yeminle söylüyor ki, meselelerde seni hakem kılıp da verdiğin hükümden dolayı gönlünde hiçbir sıkıntı duymadan teslim olmazsa iman etmiş olmazlar buyuruyor. Ve daha başka Ahzab 36'da olduğu gibi Allah ve Resulü bir şey hükmettiği zaman mümin erkek ve mümin kadın artık başka bir tercih yoktur. Başka bir seçenek yoktur buyuruyor. Günümüzdeki Mutezile'den bazıları mesela işte kendi kendilerine bir kanaate sahip oluyorlar Kur'an-ı Kerim'den. Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmedenler kafirlerin ta kendileridir. Ayetini ne yapıyor? İlk önce buna göre itikad ediyor ve Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmek küfürdür diye inanıyor. Biz burada bir delil getirmiştik bu konuyla ilgili. Onların bu şekilde müteşabih bir ayete dayanarak hüküm çıkarmalarının yanlış olduğunu beyan için arkadaşlar iletmişler ve hadise inkar etmiş. Bahsettiğim şahıs Ahmet Kalkan. Hadis şöyle. Yönetici sırtına vurup malını alsa, zulmetse bile dinle ve itaat et. Biz bu hadisi delil getirirken dedik ki, yönetici zulmetti esnada Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyor. Çünkü zulüm Allah'ın indirdiği değildir. Değil mi? Allah'ın indirdiği değildir. O da demiş bu Kur'an'a aykırı. Bu hadisi kabul etmem. İsterse Bukhari hadisi olsun. Yani işte münafıklık böyle bir şey. Yani zikri kabul etmemek, sünneti kabul etmemek, sünneti Kur'an'a arz etmek münafıklığın ta kendisidir. Münafıklık böyle bir şey. Bunlar hoca diyerek ön plana çıkmış insanlar kendi kendilerine Kur'an'dan veya artık neye dayanıyorlar bilmiyorum. Kur'an'a da dayanmaz çünkü sahip oldukları akide. Bir şeye, bir kanaate sahip oluyorlar. Ondan sonra bu anladıkları kanaate sünnete arz ediyorlar. Yani ümmet ittifak etmiştir ki bu söz Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözüdür, sahihtir. Bukhari ve Müslim hadisidir. Yönetici zulmetse, sırtına olup malını alsa bile itaat et. Yine bunu daha başka bir hadis daha var. İşte Müslim'de gelen Burayde bin Husayb radıyallahu anh'ten gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir kale halkını kuşattığın zaman onlar senden Allah'ın hükmüyle hükmetmeni isterlerse onlara Allah'ın hükmüyle hükmetme. Kendi hükmünü ver. Zira Allah'ın hükmüne isabet edip etmediğini bilemezsin diye. Haricilerden birisi bu hadisi işitince doğrudan bu ayete aykırı bir şekilde anladı ve nasıl olur diyerek dolanmaya başladı. Neden? Çünkü önce bir akideye sahip oluyor, ondan sonra hadise muhatap oluyor. Fakat burada kastedilen insanlar arasındaki hüküm meselesidir. Aynı Usame bin Zeyd hadisinde olduğu gibidir. Veya Miktat bin Esved radıyallahu anh hadisinde olduğu gibidir. Usame bin Zeyd hadisinde bakarsanız, düşünürseniz, Usame bin Zeyd radıyallahu anh tam onu öldürecekti müşriği bir savaş esnasında ve o kurtulmak için, bu kılıç hamlesinden kurtulmak için aleyküm selam ve rahmetullah la ilahe illallah diyor. Usame bin Zeyd orada Allah'ın hükmetmesi gereken bir şeyle hükmederek onu öldürüyor. Şimdi bakın Allah'ın hükmetmesi gereken şey ne? Kalbe hükmetmek. Bu sözü münafıkça mı söyledi, ihlas ile mi söyledi? Bizim için muamma. İkisine de muhtemel. Bu bizim hükmümüz. Bizim hükmümüzde la ilahe illallah ağır basar. Zahir olan o çünkü. Biz yani Usame bin Zeyd kendi hükmüyle hükmetmedi burada. Allah'ın hükmetmesi gereken kalplere hükümle hükmetti ve ne yaptı? Onu öldürdü. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu o kadar çok eleştirdi ki keşke diyor o günden sonra Müslüman olsaydım. La ilahe illallah sözüyle karşına çıkıp gelirse ne yapacaksın? Ey Usame diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani bunun gibi pek çok şeyler. Peki Kur'an'a aykırılık nerede? Kur'an'a aykırılık nerede? Yani yönetici zulmetse, sırtına vurup malını alsa bile dinle ve sabret. Hadisinde Kur'an'a aykırılık nerede? Yani düne kadar bu hadisi Kur'an'a aykırı görmüyordu. Hiç aklına bile gelmiyordu. Ne zaman ki biz bunu onun tekfir düşüncesine karşı delil getirdiğimizi öğrendi, bu hadisi inkar etmeye başladı. Kur'an'a aykırılık şu, yani iddia ettiği, Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmedenler kafirlerin ta kendileridir ayet. Bu ayette, bakın, yıllardır ben sitede de yazdım, sesli olarak da söyledim. Bir tane ayet getirin ki, hatta hadis, Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmek küfürdür diyen bir nas. Yok böyle bir şey bulamazsınız. Siz bu kanaate nasıl sahip oluyorsunuz o zaman? Bu ayet haber ayetidir. Kimler hakkında haber veriyor? Ehli kitap hakkında. Ehli kitap ne yapmış? Allah'ın hükmünü inkar etmişler. Yok, rejim yok demişler. Bizim kitabımızda böyle bir şey yok demişler. Ondan sonra inkar ettikleri bu hükme karşılık kendileri, beşer, bir hüküm icat etmişler ve bunu Allah'a nispet etmişler. Tevrat'ta yazan budur demişler, Allah'a iftira etmişler. Yani dil ile, kalb ile, azalar ile küfrü gerçekleştirmişlerdir. Bizim için Allah Azze ve Celle'nin Maide 44, 45 ve 47. ayetlerinde bu üç ayet müteşabihtir. Said bin Cübeyr Rahimullah'ın dediği gibi müteşabih bir ayet. Fasıklar, zalimler, kafirler arasında müteşabihtir. Demek ki Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmenin tek bir hükmü yok. Ya zalim yapıyor, ya kafir yapıyor, ya fasık yapıyor. Neden peki doğrudan kafir hükmünü tercih ediyoruz? Bu tehlikeli bir şey. Ondan sonra bakın, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir değil mi? Bu adam böyle inandığı için bu hadisi inkar ediyor. Yani Kur'an'dan edindiği bu akideyle kendisi kafir oluyor. Neden? Çünkü Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyor bu. Allah'ın indirdiğinde onun sahip olduğu gibi bir itikat yok. Allah'ın indirdiği, Resulüne indirdiği de dahil, sen bunu inkar ediyorsun. Hem de inkar ile kafir bu. İnkar ile küfür bu. Bir kimse de, bakın bu konuya girdik madem, şurasını bir açıklamamız lazım. İmanı nasıl tanımlıyorsak, ehl-i sünnet vel cemaat, dil ile, kalb ile, azalar ile tasdiktir iman. Biz bunu böyle tanımlıyoruz. İmanı böyle tanımladığımız gibi küfrü de böyle tanımlarız. Yani bir kimse imana neyle girdiyse onunla çıkar diye kısaca ifade etmiş önceki ulema bunu. İslam'a neyle giriyorsa, imana neyle giriyorsa onunla çıkar. Dil ile, azalar ile, kalbin itikadıyla. Bu üçü bir araya gelmeyen bir kimsenin küfrüne hükmetmek işte haricilerin işi. Tekfirin şartları ve manileri dediğimiz şeyler, dört tane şart. Bu dört şart, işte bu üç şeyin meydana geldiğinin aleni olarak açıkça ortaya çıkması için zikredilen şartlardır. Mesela bir kimse küfür bir amel işler. Küfür ameli işledi diye kafir olmaz. Yani doğrudan o amelden dolayı kafir olmaz. O ameli işlemesine sebep olan bir şey vardır. Ya cehaletidir veya kalbinin itikadıdır. Bazen cehalet mazeret olarak yeterli olmaz. Kasıt. İşte dört şart diyoruz. Birincisi ilim. Yani bilecek. İşlediği şeyin küfür olduğunu bilecek. Buna rağmen işleyecek. Küfür olduğunu biliyor, buna rağmen işliyor. Yine kafir olmaz. Yine kafir olduğuna hükmedilmez. Diğer şartların da yerine gelmesi lazım. Biliyor olduğu halde o fiile kastetmiş olması gerekir. Bakın, Musa Aleyhisselam'ın levhalar yere fırlatmaz. Bunun ne olduğunu bilmiyorum Musa Aleyhisselam, biliyor ama bunu yaptığı esnada kasıt engeli vardı. Veya Müslim'de gelen Tevbe'den adam misalinde olduğu gibi. Ya Rabbi ben senin Rabbinim, sen de benim kulumsun diyen adamda olduğu gibi. Adam bu sözün küfür olduğunu biliyor ama bunu söylediği sırada kast sahibi değil. Kastı da var. Kastı da var. Küfür olduğunu da biliyor. Aleykümselam. Buna rağmen yapıyor. O zaman üçüncü bir engel. İkrah hali. Zorlanmış olabilir. Tehditle yaptırılıyor olabilir. Ortada ikrah da yok. Dördüncü bir şarta takılır. Tevilin bulunmaması. Tevil ediyor olabilir. Yani işlediği fiil küfür olan bir fiil. Bizim indiğimizde Kur'an ve sünnetten öğrendiğimiz şey de küfürdür. Sufilerin yaptığı gibi. Sufilerin işlediği şeyler şirk. Yani kişiyi dinden çıkaran fiillerdir. Adam bu fiili işliyor. Kasıtlı. Kasıtlı. İşte ilim de öğreniyorlar. İkrah altında da değiller. Gidiyor kabirden medet istiyor. Dördüncü bir şart var. Tevil. Bunlar tevil ediyorlar. Bu sebeple biz bunları tekfir etmiyoruz. Muayyenlerini. Ama fiilinin küfür olduğunu söylüyoruz. Yani fiilinin küfür olduğunu söylemek başka bir şey. Şahısların muayyen olarak, belirli şahıs olarak tekfirleri başka bir şeydir. Dolayısıyla biz imanı tanımlarken nasıl tanımlıyorsak bilin ki bunun tekfirle alakası var. İmanı doğru öğrenmeyen insanlar tekfir meselesinde bocalayabiliyor. Ameller imandandır. Bak, ehl-i sünneti mürciyeden ayıran şey. Amelleri imandan saymak ehl-i sünneti mürciyeden ayrıldığı hususlardan. İman artmasını ve eksilmesini kabul etmek de böyle. Fakat imanda artma ve eksilmeyi kabul etmek bizi haricilerden de ayıran bir şey esasında. Hariciler dille derler ki iman artar ve eksilir. Öyle değil. Haricilerin indinde imanın eksilmesi demek küfür demektir. Uygulamada böyledir. Dilleriyle iman artar ve eksilir deseler dahi. Kendi kendilerine muhalefet ederler. İman ile küfürün bir kimsede beraber bulunamayacağını söylerler. Misal olarak. İman ile küfür bir Müslümanda, bir müminde bir araya gelebilir. İman ile şirk bir müminde bir araya gelebilir. Yani bir mümin şirk işlediği halde iman üzere bulunabilir. Ama nasıl? Cehalet üzere yaptığı zaman bulunabilir. Veya kasıtsız olarak yaptığı zaman bulunabilir. Veya tevil üzere yaptığı zaman bulunabilir. Veya ikrah ile yaptığı zaman, zorlamayla yaptırıldığı zaman bulunabilir. Bu engeller kalktığı zaman ancak o kimse onun hükmünü alır. Bunu gözetmeyen kimse haricidir. Bunu gözetmeden tekfirde bulunan haricidir. Bugün bize harici suçlaması yapan insanlar, bakın bu konularda ehl-i sünnete muhalefet eden kimselerdir. Mürciyelik ithamı yapan da bu konuda ehl-i sünnete muhalefet eden kimselerdir. Yani imanın tanımıyla tekfir arasındaki bağlantıyı bile ayırt etmekten aciz insanlardır ama bunda haricilik var veya bunda gizli haricilik var, tekfircilik var gibi değişik sözler, iftiralar atıyorlar. Allah şerlerinden hepimizi korusun. Yani bu meseleler bir insanın kafir olduğuna hükmetmek ve mümin olduğuna hükmetmek tamamen tehlikeli işlerdir. Mümin olduğuna hükmetmek de öyle, kafir olduğuna hükmetmek de öyle. Mümin ve kafir diyoruz. Neden? Çünkü mümin kelimesinin iki tane zıttı var. Yani şöyle düşünün. La ilahe illallah diyen bir insan İslam'a girer. İmanın iki tane zıttı var ama. İmanın iki tane zıttı var. İmanın zıttları biri fısk, biri küfürdür. Yani burada nifak ve şirki de bununla beraber ele alıyoruz. Yani büyük şirk, küçük şirk, küçük şirk fıska dahildir. Büyük şirk küfre dahildir. Büyük nifak küfre dahildir. Küçük nifak şirke dahildir bu sebeple. Temelde küfür ve fısk vardır. Küfür ve fısk imanın iki zıttıdır. Dolayısıyla imana muhalefet eden herkes kafir ismini almaz. Fasık ismini alabilir. Aleykümselam ve rahmetullah. Dolayısıyla biz bir kimseye kafir dediğimiz zaman onu İslam dairesinden çıkarmış oluruz. Allah Azze ve Celle imandan çıkaran şeyleri zikrettiği halde biz burada imandan çıkan herkesi İslam'ın dışına çıkarmış oluruz. Yani büyük bir çerçeve düşünün. Bu İslam dairesi ve onun ortasında bir iman dairesi düşünün. Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinden anlaşılan o ki İslam dairesine girmiş öyle kimseler vardır ki iman bunların kalplerine yerleşmemiştir. İslam çerçevesinde devam ederken, yani İslam'ın kurallarını uygulaya bu kalplerine nüfuz ederek, yakinlerini artırarak onlar iman dairesi içerisine girme mücadelesi verirler. Bunlar iman dairesinin dışında oldukları halde küfürle nitelenmemişlerdir. Belki kendilerine nifak bulunabilir, münafık ismini de alabilirler. Allah Azze ve Celle bedevilere diyor bu hitabı. İslam olduk deyiniz. İman henüz kalplerinize inmedi, nüfuz etmedi. Başka bir yerde der ki, o bedevilerin çoğu münafıklardır der. Münafıklardır der. Yani bunlar bir çeşit nifak üzeredirler. Nifak illaki kafir manasında değildir. İslam dairesi içerisindedir. İslam dairesinde olduğu için ona münafık deniliyor. Kendisini İslam dairesine sokmasa zaten münafık denmez. O açıktan kafirdir. Ben Müslümanım dediği için ona münafık diyoruz. Ben Müslümanım dediği halde imana aykırı işler yapıyor bir insan. İmana zıt, imana aykırı. Bu kimse münafık işte. İmana zıt. Küfür de olabilir bu. Ondan sonra işte nasıl ki biz insanların kalbini bilmediğimiz için İslam'ın amellerini sergileyen, 5 vakit namaz kılan, oruç tutan bir kimseye Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasaklarından sakınan bir kimseye, güzel ahlak ve bununla ilgili hasletlere sahip olan bir kimseye muayyen olarak mümindir diyemiyorsak, çünkü o Allah'ın hükmü. Bakın şimdi bu hadise tekrar dönüyoruz. Bureyde bin Husayb radıyallahu anh hadisinde ne diyor? Senden diyor Allah'ın hükmünü isterlerse Allah'ın hükmüyle hükmetme. Kendi hükmünü ver, zira Allah'ın hükmüne isabet edemeyebilirsin diyor. Bir kimseye mümin hükmünü verirken de verdiğimiz zaman muayyen olarak yine bu hadise muhalefet etmiş oluruz. Çünkü o Allah'ın hükmü. Kalplere hükmetmek Allah'ın hükmü. Biz mümin dediğimiz zaman bu Allah'ın hükmüyle hükmetmek olur. Tıpkı birilerine Allah dostu dediğimiz zaman olduğu gibi. Bu Allah'ın hükmü. Onu Allah bilir. Biz nereden bilelim? Allah'ın hükmüyle hükmetme. Kendi hükmünü ver. Kendi hükmümüz nedir? Müslüman. Neden? Çünkü İslam'ın şartlarını, gerekleri yerine getiriyor. Getirmiyorsa münafık. Müslümanım diyor ama yapmıyor. Münafık. Sahabeler neden bazılarına münafık dedi? Zahirde bir takım küfür alametleri veya imana aykırı halleri gördükleri için bunu söylediler. Buna münafık dediler. Zahirdeki hüküm bu. Ama kafir demeye gelince işte bu Allah'ın hükmü. Yani kalbini bilmediğimiz sürece biz bu hükmü veremiyoruz. Ama düşünün adam küfür işliyor. Diliyle bunu itiraf ediyor. Yani kalbinin itikadına diliyle şahitlik ediyor. Biz kalbini bilmiyoruz. Buna rağmen nasıl oluyor da bunlara kafir hükmünü veriyoruz? İşte azalarla kalp arasındaki ayrılmaz bağlantı burada devreye giriyor. Biz bak zahirdekiyle hükmediyoruz. Küfrünü diliyle ifade ediyor, ameliyle ortaya koyuyorsa bir insan, kalbi de buna tabidir. İnsanda bir et parçası vardır ki, o doğru olursa azalarda doğru olur. Eğer o bozuk olursa azalarda bozuk olur buyuruluyor. Kalp ile azalar arasında bir ayrılmazlık bağı vardır bu sebeple. Bundan dolayı Peygamber aleyhissalatü vesselamın asrında, asr-ı nübüvvette namazın terkini gerçekleştiren, namazı terk eden bir insana doğrudan küfür hükmü verilirdi. Neden? Çünkü namazın terkinin hükmü herkes tarafından biliniyor. Bunu bilmeyen yok. Münafıklar bile bilmek zorunda, kılmak zorundaydı. Kılmadığı zaman öldürülüyordu, boynu gidiyordu çünkü. Böyle bir ilim halinde kişinin fiili olarak namazını terk etmesi ancak kalbinin küfründen dolayıdır. Bizim zamanımızda neden öyle değil? Çünkü cehalet yayılmış, insanlar bu meselelerin hükmünü bilmiyor. Hükmünü bilmediği için küfür hükmünü de veremiyoruz biz. O zaman tekfirin şartlarına ve manilerine uyulmadığı için bir batıl ortaya çıkmış olur. Yani muayyen şahıslara o yüzden hüküm konusunda dikkat etmek gerekir. Yani iman ismini verirken de, kafir ismini verirken de, mümin ismini verirken de, kafir ismini verirken de dikkat etmek gerekir. Kendisini İslam'a nispet eden herhangi bir kimseye kafir denmesinden bu sebeple alabildiğine kaçınmak lazım. Bu işi bilenlere, işin ehli olanlara bırakmak lazım. Ama iman meselesi, muayyen bir şahsın mümin oğluna hükmetme meselesine gelince burada ilim ehline de bırakılmaz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Sa'd bin Ebi Vakkas'a diyor, Müslüman de diyor. Bu konuda herhangi bir kimseye mümin diyebileceğimize dair bir şey gelmemiş ama Müslüman deriz. Evet. Burada konuyla alakası neydi? Alakası şu, işte insanlar kendilerince bir takım itikatlar edinip de bir kanaate sahip olup da ondan sonra bu kanaate göre Kur'an'dan anladığı manaya göre hadisi arz etmeye kalkar. Böyle bir durumda da bir haricinin arz edip terk ettiği hadisler ile bir mürciyenin arz edip de terk ettiği hadisler birbirinden farklı şeylerdir. Bir mutezilenin Kur'an'ı arz edip de terk edeceği hadisler, bir sufinin Kur'an'ı arz edip de terk edeceği hadisler vesaire vesaire bir sürü karmaşalar ortaya çıkar. Fakat insan Allah'ın kitabına karşı samimi olmalı. Allah'ın kitabına karşı nasihattır din. Yani din nasihattır buyuruz ama ne nasihat? Nasihat nedir dediği zaman bunlar arasında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın kitabına karşı nasihat diyor. Samimi olmak yani. Allah'ın kitabına karşı samimi olmak. Allah'ın kitabına karşı samimi olmak, Allah'ın kitabını onun gönderdiği Resulün açıkladıklarıyla anlayıp uygulamaktır. Kendini veya bir başkasını, senden daha değerli gördüğün bir başkasını Allah'ın ve Resulünün önüne geçirmemektir. Ne kendi aklını ne başkasının aklını Allah'ın ve Resulünün önüne geçirmeden ona muhatap olmaktır. Burada samimiyet olmadığı için her vakit abdest almazlar. Her namaz için abdest almazlar. Kur'an'a azcılar. Samimiyet yok çünkü. Balık eti yemekte sakınca görmezler. Tırnaklarını, sakallarını, bıyıklarını, saçlarını, koltuk altlarını kesmekte sakınca görmezler. Halbuki onların yaptıkları bütün bu fiiller Kur'an'a aykırıdır. Ciğer yerler vesaire vesaire. Yani bunun gibi örnekleri çoğaltabilirsiniz. Eğer gerçekten Kur'an'ı arz ediyorlarsa Allah'ın kitabına samimi olsunlar. Allah'ın kitabına samimi oldukları zaman bu samimiyet onları işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine götürecektir. Burada tek bir cevap var. O da bu kimselerin yani sünneti Allah Resulü'nden sabit olarak sahih yolla gelmiş sünneti Kur'an'ı arz eden insanların esasında samimiyetsiz, münafık kimseler olduklarıdır. Evet, Allah onların şerrinden de korusun. Bir sonraki derste hadis, sünnet, haber ve eser kelimelerinin ne manaya geldiğini inşallah açıklayalım. Subhaneke Allahümme ve bihamdike ve eşhedü en la ilahe illa ente ve estağfiruke ve etûbü ileyk.